Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yar sadık bilir halden, aşk dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden, sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, bir gül için bin dikeni, sevenlere selam olsun. Öz nefsini kayırmadan, insanları ayırmadan, kimselere duyurmadan, sevenlere selam olsun. Tutuşarak için için, hiç sormadan neden, niçin, sevdiğini Allah için, sevenlere selam olsun. Ey yarenler, ey kardeşler, ecel ere ölen bir gün, işlerime pişman olup kendi özüme gelen bir gün, yanlarıma kona elim, söz söylemez ola dilim, karşıma gele amelim, nettim ise gören bir gün. Oğlan gider danışmana, saladır dosta düşmana, şol dört tek bir namaz ile, vaktim tamam kılan bir gün. Beş karış bez durur donum, yılan çıyan yiyetenim, yıl geçe obrula sinim, unutulup kalan bir gün. Başıma dikeler hece, ne erte bilem ne gece, alemler ümidi hoca, sana ferman olan bir gün. Yunus Emre sen bu sözü dahi tamam etmemişsin, tek yürüyeyim neyleyem, üstadıma gelen bir gün.
Yaşlı adam bir konfeksiyon mağazasının vitrinine uzun uzun baktıktan sonra parktaki çocukların en zayıfına dönüp "Küçük" diye seslendi. "Buraya gelir misin?" Çocuk hafta sonlarında yaptıkları misket oyununu ilk defa kazanmıştı. Buna rağmen hiç nazlanmadan geldi. Yaşlı adam saçlarını okşayıp "Vitrindeki elbiseyi bir girsen" dedi. "Bakalım üzerine uyacak mı?" Çocuk bu teklifi ilk önce şaka sandı. Ama adam son derece ciddiydi. Onunla birlikte mağazaya girerken ilk önce bir rüya görüp görmediğini, daha sonra da o güne kadar yeni bir elbise giyip giymediğini düşündü. Genellikle büyük abisine alınan ya da komşular tarafından verilen giyecekler, elbiselerin ona dar gelmesiyle birlikte ortanca kardeşe geçer, birkaç sene sonra da dizleri aşınmış ya da delinmiş vaziyette kendisine kalırdı. Fakat şimdi yeni bir elbisesi olacaktı. Üstelik de bayrama 3 gün kala. Çocuk, yaşlı adamın gösterdiği elbiseleri giydiğinde boy atıp geliştiğini sandı ilk kez. Çizgili kadifeden yapılmış pantolonu, bacaklarının uzunluğunu, yeni ceketi ise omuzlarının genişliğini tartışmasız bir şekilde ortaya koyuyordu. Fakat hepsinin üstüne giydiği kaban gerçekten muhteşemdi. Bu kabanla üşümesi artık mümkün değildi. Çocuk biraz önce kazandığı misketleri kaşla göz arasında onun cebine koyunca iyice keyiflendi. irili ufaklı bir avuç misket ceplerin bir köşesinde kalmıştı. Bu durumda iki cebe belki de 100 misket sığabilirdi. Yaşlı adam çocuğu sağa sola çevirip bir manken gibi yürüttükten sonra elbiselerin paketlenmesini istedi. Ve iş tamamlandığında tezgahtara dönerek elbiseleri torunum için almıştım dedi. Kendisine sürpriz yapmak istediğimden onları bu çocuğun üstünde denedim. İkisi de hemen hemen aynı kiloda. Küçük çocuk sanki beyninden vurulmuştu. Biraz önce dimdik duran vücudu eğilmişti. Nefes almakta bile zorlanıyordu. Fakat artık büyüdüğüne göre bir şey belli etmemesi gerekiyordu. Aynaya son defa baktıktan sonra üstündekileri yavaşça çıkartarak bir kenara fırlattığı eskileri giydi. Adam yaptığı hizmet için çocuğa bir ciklet parası vermek istiyordu. Fakat çocuk oradan çoktan ayrılmıştı. Haylaz velet belli ki bu işten sıkılmıştı. Küçük çocuk arkadaşlarının yanına döndüğünde bütün ısrarlara rağmen oyuna katılmadı. Bir kenara oturup onlara baktı. Diğer çocuklar niçin oynamıyorsun diye sordular. Biraz önce çok güzel misketler kazandın. Çocuk gülümseyerek misketlerim gerçekten çok güzeldi dedi. Bu yüzden de onları bayramlık kabanımın cebinde bıraktım.
Bir gönülü yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Doğrusu kimseyi üzmemek, kırmamak gerekir. Büyük bir ağacın dalını kırarsın, o yeniden bir kendine oluşturma imkanı olabilir, filiz verir. Ama Akif Bey, bir çiçeği kırdığın zaman, bir papatyayı kırdığın zaman, bir laleyi kırdığın zaman o kendini yenileyemez. Çocuklar da böyle. Kimseye kırmayalım ama çocukları hiç kırmayalım. Bak, güzel bir şair var, çocuk edebiyatçısı, Ahmet Efe. Diyor ki o, gözleri yıldızlara, dilleri bala benzer. Erenler anlattı ki çocuklar güle benzer. Tam severler sevince, duyguları ne ince. Solar örselenince çocuklar güle benzer. Haz gelirdi cihana, anlaşılsaydı mana. Büyükler bahçıvana, çocuklar güle benzer.
Ahmet Hocam, böyle mi diyorsunuz?
Bir zamanlar böyle bir şiir yazmıştık, evet.
Evet.
Allah razı olsun Bestami Can'dan.
Değerli dinleyenler, İrfan Burcu'nun şiir sohbetleri programımızla hepinize selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugünkü programımızda ülkemizin çocuk edebiyatının çok değerli bir şahsiyeti, yazar.
Büyük edebiyatının da aynı zamanda.
Evet, şiir de özellikle ve romanlarıyla. Ahmet Efe Bey bizimle birlikte. Kendisiyle bugün inşallah güzel bir sohbet etmek niyetindeyiz. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Nelerle meşgulsünüz bu aralar? Oradan başlayalım.
Evet. Daha çok işte evde bulunuyorum. Okumalar yapıyorum. Bazı yazılar. Son dönemlerde birkaç roman şeyim vardı. Tasarım vardı. Tahayyülüm vardı. Onları gerçekleştirmeye çalıştım. Biraz gençlere yönelik romanlar olsun istedim. Biz yaşlandık ama gençler geleceğimizi kuracaklar inşallah. Onlara hem bazı öğütler verelim, tarihi nasihatler de bulunalım istedim. Öyle 4 tane roman çalışması büyük ölçüde bitti. Küçük romanlar tabii.
Bunlardan birazdan bahsedelim isterseniz.
Bir tanesi çıktı da.
Evet, biri yayınlandı, diğerleri de yayınlanacak inşallah.
Bozkır Yılanı mı?
Evet, bu ilk yayınlanan romanın ismi Bozkır Yılanı. Alt başlığı Saadettin Köpek'tir. Bu Selçuklu tarihi içinde önemli figürlerden birisi. Bir emir-i şikardı. Sonra devlet yönetimini neredeyse tek başına ele geçirdi. Kendisi sultan olmak istedi filan. Selçuklu'nun yıkılışında, Anadolu Selçuklu'nun yıkılışında da pay sahibidir. Onun şeyin hikayesini anlatmaya çalışmıştım.
Evet, çok güzel. Roman da şu an önümüzde değerli dinleyenler. Nar Genç'ten, yani Nar Yayınları'ndan çıkmış. Ahmet Efe'nin Bozkır Yılanı başlıklı romanı. Hocamın buyurduğu gibi bugünlerde bu isme aşinasınızdır. Diriliş Ertuğrul dizisinden Saadettin Köpeğin romanını yazmış Ahmet Efe. Ve Nar Yayınları romanı basmış. Henüz taze daha roman. Yayıncılık, yayın hayatına yeni çıktı.
Diğer romanlar hangi konularda Ahmet abi? Bitenler var mı?
Evet, yayına hazır 3 tane roman daha var. Onları ben teslim ettim yayıncıya. Birisi Köse Mihal başlığını taşıyor. O da çok önemli bir şahsiyet. Osman Gazi'nin arkadaşlarından, kendisi bir Bizans tekfuru iken Müslüman olmuştur. Ve gerçekten Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda birçok gizli istihbarat çalışmalarıyla Osman Gazi'ye yardımcı olmuş çok değerli bir şahsiyettir. Oğulları filan da 16. asıra kadar Osmanlı Devleti'nde Akıncı Bey'i olarak, Mihal oğulları olarak nam salmışlardır. İslam'a, devlete, millete gerçekten büyük hizmetler yapmış bir sülalenin ilk ferdi bu Köse Mihal. Mihail Kosestir adı. Onun romanını yazmaya çalıştım biraz Osman Gazi ile birlikte. Bir başka roman da Küçük Deli ismini taşıyor. O da yine psikolojik bir çocuğun, bir deli denilen bir çocuğun hikayesi. Bir başkasında da yine Hristiyanlarla Müslümanlar arasında. O kitabın ismi de, romanın ismi de Kutlu ile Melinda'dır. Orada da bir Müslüman gençle bir Hristiyan kızın hikayesi var. Orada da yine hak batıl mücadelesini anlatmaya çalıştım.
Hocam, tarih konularını özellikle seçmenizin sebebi var mı? Belirgin bir, bariz bir sebebi?
Yani var denilebilir, çünkü tarihle çok ilgiliyim. Yani daha önce de çocuklar için Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi adı altında böyle büyük çaplı, yani kendine göre büyük çaplı bir çalışma yapmıştım çok uzun yıllar önce, yani bundan 30 sene önce. O günden beri hem Anadolu Selçuklu tarihi, hem Büyük Selçuklu, hem Osmanlı tarihiyle ilgili okumalar yapıyorum. Çok güzel notlar var, çok büyük olaylar var. Yazılması gereken çok önemli hadiseler var ve onların çoğu yapılmamış. Gençlerimiz, çocuklarımız bilmiyorlar.
Mesela neler var Ahmet Hocam?
Yani anlatılacak gibi değil Mehmet Akif Bey. Mesela en azından işte bir Cem Sultan meselesi var bizde. Evet. Yavuz Sultan Selim'in kardeşleri var. Osman Gazi'nin kardeşleri, ağabeyleri var ki hepsi şehit olmuşlardı. Mesela bizde bu pek bilinmez. Osman Gazi'nin ağabeyleri varken Osman Gazi Beyliğin başına geçmiştir. Onu kabul etmişler. Onun emrinde çarpışmışlardır ve şehit olmuşlardır. Onların çocukları, yani Osman Gazi'nin yeğenleri şehit olmuşlar. Çok çok dramatik hikayeler var. Onlardan birisi, bazılarını ben Köse Mihal romanında biraz ortaya koymaya çalıştım.
Tarihi bilmek gerekir. Tabii günümüzde gençlere de roman şeklinde anlatmak, roman tarzında anlatmak güzel bir açılım. Çünkü tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizerler. Gençlerimiz, insanımız tarihini bilmediği için, bakın güçleri yetse coğrafyamızla oynamaya çalışıyorlar. İslam aleminin coğrafyasını değiştirmeye çalışıyorlar. Tarih bir milletin ruh yaylası gibidir Akif Bey.
Evet.
Yani yazın sıcaktan bunalınca nasıl yaylalara çıkıyorsak, sosyal olarak, coğrafi olarak bunaldığımız zamanlarda da tarih yaylasında ruhumuzu dinlendirip ya Allah ya Bismillah deyip yeniden tarih sahnesine inmemiz gerekir.
O zaman sizden bir yiğit töresi şiirinizi dinlesek de iyi olabilir.
Memnuniyetle. Yiğit töresi. boşa gider onca emek. Haramdır yoruldum demek. Hak yolunda tükezlemek ve yıkılıp düşmek yasak. Zorluğa göğüs germeli, zalimlere ders vermeli, başın göklere ermeli. Lakin haddi aşmak yasak. Kapılarak kin ve hırsa, bin bir tuzak kurulursa, dost hançeri vurulursa, hayret edip şaşmak yasak. Kıvamında yan çabanın, sabır olmalı çobanın, gidip de yadın yabanın, ateşinde pişmek yasak. Sen bereket, sen başaksın, huyda gül, soyda topraksın, suyun vaku rengin aksın, seller gibi taşmak yasak. Titrese de yer küresi, bilinmez yurdu yöresi, böyledir yiğit töresi, şan peşinde koşmak yasak. Kökünden kopmamalı kimse, bir hizmet edecekse yurdunda, yuvasında hizmet etmeli. Kökünden koptuğu an, hizmet ediyorum zannederken bile başkasının maşası olur. Birkaç istihbarat kitabı okudum Mehmet Akif Bey. Türkiye'den bir şekilde suçlu olarak kaçanlar gittiği ülkenin istihbarat ağına düşmüşler. Burada hizmet edeceğiz. Başımıza bir iş gelecekse de burada olacak.
Ahmet Hocam, Cem Sultan'dan bahsetti ya, onda öyle bir kaderi var değil mi hocam?
Tabii yani onun da çok dramatik bir hikayesi var, acı bir hikayesi var. Sultan olma ihtirasının, hırsının, yani bir tahta oturma, baş olma ihtirasının aslında insanları nereye götürdüğüne dair çok çarpıcı bir hikayedir. Ayrıca Cem Sultan'ın hikayesinde bizim Avrupa ile olan ilişkilerimiz, daha da üst seviyede Hristiyanlık ile İslam'ın karşılıklı duruşu çok belirgindir. Mesela orada Papa, Katolik Papa, Cem Sultan'a Hristiyan olması teklifinde bulunmuştur. Eğer Hristiyan olursan en yüksek kardinalliklerden biri verilecek, ayrıca emrine ordu tahsis edilecek ve yeni bir Haçlı Seferi adeta tesis edilerek Osmanlı yıkılacak. Kaldı ki Osmanlı en güçlü olduğu dönemler, II. Beyazıt, Fatih'in oğlu dönemi. Hülasa birçok cepheleriyle bakıldığında hem sinematografik açıdan hem bir roman kurgusu içinde çok müthiş şeylerin yapılabileceği bir hikayesi var.
Yani kaçınca kullanmak istiyor elin adamı değil mi?
Tabii, kesinlikle.
Bir de benim bu konuda...
Ve zehirleyerek öldürmüşler.
Evet, çok ibret amiz bir ölümü var. Kardeşine de yani olan oldu, şu borçlarını evet, ödesen şeklinde bir mektubu var.
Şiir tarzında evet.
Evet. Benim dikkatimi çeken hocam, bu tür hadiselerde hep şey oluyor. Mesela bu reziletler dedikleri bizim eskilerimizin ahlaki hasletler, kötü hasletler arasında da mutlaka bir derecelendirme vardır. Bazıları kötü ama bazıları çok kötü. Mesela ihtiras, başta iblisle birlikte, sonra Saadettin Köpek, az önce arada konuşmuştuk programa başlamadan önce, sultan olmaya çalışıyor. Ve şu an bakıyorsunuz iblisten Saadettin Köpeğe, birçok insana ihtiraslarıyla tanınan insanlar maalesef çok kötü bir şekilde yad ediliyorlar. İbret olarak gösteriliyorlar insanlara.
Doğru. Bir karanlık gecede saatler şaştığında, yapraklar birdenbire dalından düştüğünde, avcılar yavru ceylan peşinden koştuğunda, kan dolu kadehlerle mest olup coştuğunda, ıstırabın hançeri bağrını deştiğinde, anne tırnaklarıyla bir mezar eştiğinde, zulüm koca dağların başından aştığında, amansız dalgalarla ummanlar taştığında, İlahi, ellerimden sen tutup kaldırırsın. Kan yaş döken gözümü sade sen güldürürsün. Bitsin artık kulunun bu karanlık gecesi. Günahım ayrı bela, yolumda bin bir tuzak. Bir damla yağmur almaz toprağım öyle kurak. Hep dolaşır dururum bilmeden hiç durdurak. Ne yolum izim vardır ne de tüten bir ocak. Kuytularda çaresiz kalmışım gözden ırak. Diyarı kurbetteyim sıladan yardan uzak. Bağlamış kollarımı sayısız engel yasak. Var mı acep cihanda sığınacak bir kucak? İlahi sen dilersen gülleri soldurursun. Dilersen her kucağı güllerle doldurursun. Kerem eyle çözülsün ruhumun bilmecesi. İlahi ne yazık ki bozulmuş erkanımız. Eşkıya baskınıyla vurulmuş kervanımız. Neye yarar mal-ı mülk hem şöhret-ü şanımız. Çatmışsa kaşlarını canlara cananımız. Bilinmez hikayemiz, okunmaz destanımız. Tükenmez şu Kerbela misali hicranımız. Kovma bizi kapından ey yüce sultanımız. O vakit gülzar olur karanlık zindanımız. İlahi kudret senin bir nefes aldırırsın. Resul-i Kibriya'nın yolunu buldurursun. Bu yolda kurban olur aşıkların nicesi. Ey ol deyip alemi yoğuyken var eyleyen. Ey sevdiği kul için narı gülzar eyleyen. Ey yoksula nice mülk verip hünkâr eyleyen. Dilersen birden güler hep ahuzar eyleyen. Ey cehlini kuluna her gün mezar eyleyen. Ey kocaman cihanı ruhuna dar eyleyen. Gizli saklı ne varsa sensin nazar eyleyen. Ve sensin gizlileri hep aşikar eyleyen. İlahi sen kuluna her sırrı bildirirsin. İstersen diriltirsin, istersen öldürürsün. Elbet cana şifadır isminin her hecesi. İlahi her sabahın ziyası bulunmaz mı? Özümdeki yarenin şifası bulunmaz mı? Şu insanlık derdinin devası bulunmaz mı? İki cihan mülkünün safası bulunmaz mı? Yetimin müjde dolmuş rüyası bulunmaz mı? Mazlumun kabul olan duası bulunmaz mı? Hakkıyla kul olanın vefası bulunmaz mı? Kubbede baki kalan sadası bulunmaz mı? İlahi, tövbe kılsam affına daldırırsın. Damlayı derya eder, olmazı oldurursun. Sanadır hamdü sena, ey yüceler yücesi.
Elhamdülillah.
Hocam ne güzel yazmışsınız.
Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
Yüreğimizi böyle titrettiniz.
Allah razı olsun, sağ olun.
Bazen insanlar bir şey ortaya koyunca kendinden zannediyorlar. Halbuki her şey Allah'ın lütuf ve kereminden ibarettir. Biz yapsak bile bize o yürek gücünü, o bilek gücünü, hatta bir nefes alma imkanını veren Yüce Allah'ımızdır. Bunu unutmadan, ona dua ederek, onun kapısında durarak yaşamı, hayatı devam ettirmemiz gerekir.
Hocam ressam mı olduğunuzu duydum, doğru mu?
Yani öyle söylenebilir mi bilmem. Bazı çalışmalar yapıyorum, minyatürler, tesiple ilgiliyim biraz, minyatür çalışmalar yapıyorum ama bir ressam olduğumu söyleyemem.
Peki bunlar satışa çıkıyor mu, sergiye çıkıyor mu? Yoksa çok bir nadir, hobi olarak?
Çok nadir. Yani bazı sergilere iştirak ettim, bazı karma sergilere veya özel sergiler açtım ama yine az, yani çok değil.
Bir de Ahmet Efe'nin pazar sabahları mıydı hocam? Bir sohbetiniz vardı galiba. Ben geçen arkadaşlardan da duydum. Sizin bir şiirinizi okumuşlar, naatınızı. Çok evet. da memnun kalmışlar.
Sağ olsunlar. Biz hangisinden bahsettiğinizi anlayamadım ama...
Bir camide siz, sabah namazı
sonrası. Sabah namazlarından sonra bizim kendi mahallemizin camisinde böyle fasılasız hemen her sabah namazı öncesinde. Yani sonrasında değil de öncesinde böyle 20-25 dakika süren bir Riyaz-ı Salihin okumamız oluyor.
Evet.
Orada o sohbetler devam ediyor. Okumayı bitirdik. Yani Riyaz-ı Salihin'in 3 cildini de bitirmiş olduk.
Maşallah.
Bu şeyde yayınlanan 8 ciltlik kitap bitmiş gibi oldu. Hocalarımız hazırlamış, Allah razı olsun.
Erkam Yayınları'nda
çıkan. Ondan da çok istifade ettim doğrusu. Onlar da Allah razı olsun, o Nebevi'nin şeyinden, şerhinden de istifadeyle yapılmış. Çok güzel bir çalışmaydı. Şimdi bir tefsir şeyine başlayacağız okumalarına inşallah.
Hangi tefsiri düşünüyorsunuz hocam?
Yani ben değişik tefsirlere bakacağım ama takip edeceğimiz şey bu alt yazılı Kur'an mealleri var ya. Biraz evet. o meallerden takiple tefsirine bilahare gireceğiz yani.
Şimdi yeni bir kitap çıkmış. Gerçi çok yanında değil, yeninde değil ama Beydavi'nin tefsirini ihtisar etmişler. Çok veciz bir tefsir. Çok da güzel olmuş yani. Aklınızda bulunsun.
Mutlaka Kadı Beyzavi bizim zaten büyük müelliflerimizden birisi. Allah rahmet eylesin. Makamını cennet eylesin. Çok büyük şahsiyetler. Şifa-i Şerif'in zaten şeyidir, yazardır, müellifidir. Onun tefsiri de mutlaka çok değerlidir.
Evet. Siz neler yapıyorsunuz Beslenme Hocam? Programlar nasıl gidiyor?
Geçtiğimiz haftalarda Osmaniye'ye gittim, Korkut Ata Üniversitesi'nde.
Fıstık getirmediniz tabii.
Yok.
İstemiştik ama.
Korkut Ata Üniversitesi'nde bir sempozyum vardı, oraya katıldık. Efendim, üç okulda da program yaptık. Geldik, daha fıstık zamanı değil ama isterseniz bir ara getirelim.
Yok, latif ediyorum.
Efendim, Çorum'da kitap fuarı var. İnşallah orada olacağız. Önümüzdeki günlerde de yanılmıyorsam Kırşehir, Elazığ, Şanlıurfa gibi illerimizi ziyaret edeceğiz Allah izin verirse.
İnşallah. Genç bir adam ülkenin uzak bir şehrinde yaşayan bir bilgeyi ziyaret etmek ister. Uzun süren bir yolculuktan sonra şehre varır. Bilgenin evine misafir olur. Evde hiçbir lüks eşya yoktur. Sadece kitaplar ve oturmak için 3-5 eşya. Belki de evdeki tek mobilya okumak için ayrılmış küçük bir sehpa ve bir eski iskemledir. Genç adam hayretle, "Sizin hiç mobilyanız yok mu?" der bilge adama. Bilge kişi, "Peki seninkiler nerede?" diye karşılık verir. "Benimkiler mi?" der genç adam, şaşırmıştır. "Ben yolcuyum, biliyorsunuz." Bilgenin cevabı kısacıktır. "Ben de öyle evladım," der.
Evet, hepimiz yolcuyuz. Yolcu gibi davranmak gerekir. Hani il dışına programlara gidip geliyorum ya, bir el çantasıyla gidip geliyorum Akif Bey. Evet. Gerek olan şeyleri alıyoruz yanımıza. Başka da bir şey almıyorsun. Bu arada Ahmet abi, gezi deyince programdan önce siz bahsettiniz. Bu dört kardeş bir gezi yapmışsınız. O nasıl geçti?
Allah razı olsun. Evet, yaşları 75, 72, 60, 61 olan dört kardeş bir bütün Karadeniz sahil şeridi olmak üzere bir gezi yaptık. Tabii biz böyle yaşlı, hepimiz aksakallıyız. Hepimizin saçları beyaz, sakalları beyaz. Hepimizin tabii sakalı var. Zaten uzun yıllardır sakallıyız bizler Allah'a şükür. Görünce insanlar şaşırıyorlar, heyecanlanıyorlar. Ya biz böyle dört kardeşi bir arada hiç görmedik. siz nereden geldiniz falan diyorlar. Biz de anlatıyoruz hikayemizi. Gittiğimiz yerlerde gerçekten insanlar bazı zamanlarda sohbet imkanımız oldu. Çok memnun oldular, hoşlarına gitti. Biraz ilahiyat şeyi de var bizde tabii.
Evet.
Batum'a kadar gittik. Yani Sarp sınır kapısında geçtik, Batum'a girdik. Orada birkaç saat gezdik, oraları dolaştıktan sonra tekrar bir dönüş yaptık. 4-5 gün süren güzel bir geziydi. En azından kendi nefsim adına ben çok istifade ettim. Abilerimi dinledim, kardeşlerimi dinledim. Onlara bir şeyler anlattım. Onlar bana bir şeyler anlattılar. Babamızı yad ettik rahmetli. Annemizi yad ettik. Verimli, güzel bir gezi oldu. Ama biraz önce sizin de söylediğiniz gibi hayat çok çabuk geçip giden bir şey ve hepimiz yolcuyuz. Efendimizin buyruğu üzere bir ağacın altına oturup azıcık dinlendik. Sonra kalkıp yürüyeceğiz. Dünya bu kadar kısa bir... Bütün bunları biliyor, anlıyoruz ama gereklerini, yani gereğini yerine getiriyor muyuz? O konuda biraz endişem var, acım var. Bir türlü gerçeğin ucundan yakalayamıyoruz veya ona tam şuurla sahip çıkamıyoruz. Allah yardımcımız olsun hepimizin.
Amin.
Hocam, geçenlerde bir yazı okudum da orada bir not almışım. Dikkatimi de çekti. İki şair de hazır bulmuşken sormak da isterim. Şöyle bir eleştiri var. Ben doğrusu merak ediyorum bu konuyu. Yani bu bakış açısı doğru mu yoksa bu başka bir şey mi diye. Diyor ki yazar, Müslüman coğrafyalar bu kadar kan ağlarken, insanların namusu, rızı ayakları altına alınırken, Türkiye'deki sanatkarların, şairlerin güllük gülistanlıkmış gibi her yer yazmaları, çizmeleri kabul edilebilecek bir şey değildir diyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani şairin bu tür olaylara genel anlamda, edebiyatımızın duyarsız kalması ya da bu vakim onu da bilmiyorum tam olarak ama yoksa şiir başka bir şey midir ya da başka bir şey olabilir de mi aynı zamanda? Ne dersiniz bu konuda?
Yani tabii kısmen doğruluk payı var diyebilirim ben. Çünkü bizde son dönemlerde zaten yani şiir sanatında böyle çok öne çıkmış, temayüz etmiş şahıslar da pek gözükmüyor ama buna rağmen yayınlanan dergilerimizde yayınlanan şiirlere veya yayınlanan eserlere baktığımızda bir şey var, bir kısırlık olduğu söylenebilir. Ama Müslüman şairler için bunu pek söylemek doğru değil. Bizim camiamızın şairleri mutlaka o acıyı, o Müslümanların acısını içlerinde duyuyorlardır. Yani ben kendi nefsim adına söyleyeyim, ben mesela dua ederken biraz önce metinde gördüğünüz bu son yazılmış şiirlerden birisi, ister istemez onları da düşünüp onlara da dua etme ihtiyacını, yardım edilebilse bir şekilde yardım etme şeyini içimizde hissediyoruz. Kardeşlerimiz de keza aynı şekilde. Yani sanatçı öyle kendi hayallerinin, heveslerinin, heyecanlarının peşinde koşan bir insan elbette olamaz. Bir şekilde milletin, ümmetin çektiği acıyı ruhunda duyacaktır diye düşünürüm ben.
Ağlamak vakti bu an. Müslüman gönüller perişan şimdi. Küfür dalga dalga hürüşan şimdi. Yüreğim hedefte bir nişan şimdi. Utaşlan karalar bağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Karşı koyamadık köhne salibe. Ağlar mezarında nice sahabe. Garip halimize hıçkırır Kabe. Gözyaşın sel olsun çağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Allah'ın emrini koyup bir yana, dört elle sarıldık yine düşmana. Fitneye kapılıp geldik oyuna. Kendi urganını yağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Türkistan'da güller yere serilir. Filistin'de goncalarım kırılır. Müslümana dar ağacı kurulur. Acıyla kalbini dağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Diyar-ı İslam'da dirlik olmalı. Kardeş kardeşiyle birlik olmalı. Allah için seferberlik olmalı. Ya kutsal birliği sağla Müslüman, yahut ömür boyu ağla Müslüman.
Yani yazılıyormuş demek ki şiirler.
Bilmiyorum. Yazılıyor. Mehmet'in Yurdakul öyle diyordu. Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. Şairleri haykırmayan bir millet öksüz, şairleri haykırmayan bir ümmet yetim, şairleri haykırmayan bir insanlık hem öksüz hem de yetimdir. Şairler ümmetin dili, dudağı, yüreği olmak zorundadır.
Evet, şimdi pek haykıran şiirler de çok yazılmıyor eskisi kadar gerçi. Yine Mehmet Akif'lerin döneminde hep şiirle haykırmış insanlar ama.
Haykıran şiirleri kınıyorlar Mehmet Akif Bey. İmgeli olacak, şöyle olacak,
anlaşılmış,
böyle olacak diyorlar. Bir şey demiyoruz onlara bak. Olsun kardeşim. Ya yeri geldiğinde de gümbür gümbür haykıracak ya. Top gibi patlayacak be kardeşim. Allah Allah.
İslam dünyasını Ahmet Hocam nasıl yorumluyorsunuz? Yani neden bu haldeyiz biz sizce? Bir şair duyarlılığıyla, sanatkar duyarlılığıyla baktığınız zaman neler düşünüyorsunuz, neler görüyorsunuz?
Evet, Mehmet Akif Bey çok doğru bir soru aslında. Ta başında sorulması gereken, cevabı mutlaka aranması gereken bir soru. Ben bununla ilgili şeyi biliyorum biraz. Meselenin ne olduğuna dair bir kanaatim var. Bu Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında cereyan eden bir hadise ile ifade edilebilir belki. Bir zat oradan geçiyor, bir sahabe. Bir ayet-i kerime okuyor. Diyor ki, ya eyyuhel insanu ma garreke bi rabbikel kerim diyor. Ey insanoğlu, seni kerim olan Rabbına karşı aldatan şey nedir diyor. Ayet-i kerimenin meali bu Türkçe'de. Ya eyyuhel insanu ma garreke bi rabbikel kerim deyince Hazreti Ömer orada oturuyormuş mübarek, diyor ki cehale cehale diyor. Bağırıyor. İnsanoğlunu kerim olan Rabbına karşı aldatan şey cehalettir. Ümmetin bu hale gelişinin yegane sebebi cehaletidir. Benim acizane...
Nasıl bir cehalet bu?
Bu cehalet İslam'a olan cehalet. İlmihaline olan cehalet. İtikadına olan cehalettir. Akaidine olan cehalettir. Bizim insanımız neye inanacağını, nasıl inanacağını dahi ne yazık ki öğrenememiş. Yani ne okulda öğrenmiş, ne ailesi tarafından öğretilmiş. Yani kader nedir, kaza nedir onu dahi bilmeyecek kadar. İmanın esaslarını, amentünün altı esasının ne olduğuna dair, Allah'ın sıfatlarına dair, yani kendi yaratıcısının zati, subuti sıfatlarına dair bilgiden yoksun yetişmiş. Cemiyetler, toplumlar bu hale düşmek zorundadır. Tam aksi olmalıydı. Yani Müslüman fertler, gençler bilgili, kültürlü, imanlı, şuurlu olmalıydılar. Cehalet zilletini mesela 60-70 yaşına gelmiş misin? Ben hiç bir tane kitap okumadım diyor. Ben hiç duymadım böyle bir şey diyor. Peygamberimiz Efendimizle ilgili bir şey anlat. Ya hiç duymamıştım ben böyle bir şey diyor. Bence bütün şeyimiz, meselemiz cehalettir Mehmet Akif Bey.
Yani cehaletin yanında şüphesiz başka sebepler var ama ana kaynak sebep herhalde. Doğurucu, diğer sebepleri doğuran sebep olarak da başlı başına cehalet.
Bence öyle. İnsanı kerim Rabbine karşı aldatan şey cehaletinden başka ne olabilir?
Savaşta sloganımız şuydu, Kurtuluş Savaşı'nda. Ya istiklal ya ölümdü. Bugünkü sloganımız da sizin dediğiniz doğrultuda ya ilim ya ölüm olur gibime geliyor.
Diyoruz ve kıymetli dinleyicilerimiz, İrfan Burcu'nda şiir sohbeti programına ayrılan sürenin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu haftaki programımızda şair yazar Ahmet Efe'yi ağırladık. Kendisiyle konuştuk, sohbet ettik. Maalesef bir şiirini dinleyebildik. İnşallah kendisinden bir program daha misafirlik talep edeceğiz, bizi kırmazsa. Bu sefer bir münacat okudu. İnşallah haftaya da güzel bir nat okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırlarla kalın.